Ayrım 22, sayfa 367. 5. Bölüm. Mimarbaşı kuşkuyla sıçradı yerinden. Sultan ardında vezirleri ve bilgeleriyle camiyi kolaçana gelmekte. İşçiler aşağıda yükselmiş duvarların engeliyle bu gelişi göremezler. Kim bilir nice çıkışır sultan. Haber vermemek amacıyla seyirtmeye kalmadan atından indi Bayezid, Ulu Cami bitmek üzere. Her gelişinde içini bir tutku sarıyor. Osmanoğulları beyliğinin en yüce yapıtını diktirmekten mutlu. Gözlerini çevirdi yöresine, işçiler çalışmıyor, yüzü eğrildi, kaşları çatıldı birden. Kulağında çınlayan kahkahalar öfkesini daha bir arttırdı. Güneş batmadığı halde işi bırakmaları yetmiyormuş gibi gülüyorlardı. Bu nice bir davranıştır mimarbaşı. Sultanım bağışlayınız, size daha önce de sunduğum gibi İvaz ve Karagöz kullarınız yine söz örgüsüne sardırdılar. Bre, duvar örgüsünü bırakıp söz örgüsü yapmak nice bir iştir, ters çağır onları. Mimarbaşı tasalı tasalı seyirtti. İşçiler ilkin kıpırdandılar, sonra sultanın geldiği haberiyle ikircikli tesbih taneleri gibi dağılıverdiler. Mimarbaşı birbiriyle söz dalaşı halindeki Hacı İvaz'la Karagöz'ü önüne katıp kapaklandı Bayezid'in önünde. "Bre, işittim ki siz kullarımı işten alakor ve dahi yapımı geciktirmişsiniz." Bayezid'in patlaması anlacında az önce büyüklerle nasıl konuşulması gerektiği konusunda ders veren İvaz'ın dili tutulmuştu. Karagöz boynunu büktü. İki garip bunca görkemli yapıtı nice geciktirebilirmiş ki? Soruları ben yöneltiyorum burada. Deyin bakalım, neden gevezelik edip kulları oyalarsınız?
Biz gevezelik etmemekteyiz.
Ya ne halt etmektesiniz? İvaz Çelebi ustam bana önünüze geldiğimde nice konuşmak gerektiğini belletmektedir. Burası iş yeri mi, okul mudur?
Öğrenimin yeri mi olurmuş sultanım?
Bak hele şuna, ettiğinden pişmanlık duyup bağışlanma dileyeceği yerde bize akıl vermeye sıvanmaktadır.
Yok ne haddime sultanım, ben ustamın bellettikleri doğru mudur, bir yararı olur mu diye ölçmekteyim.
Sorumu yanıtlamadın, neden toplanmakta insanlar yörenize?
Biz kimseyi çağrılamamaktayız ama ustamın dili ince, benim kafam ise kalın olduğundan bazı sözler aklıma yatmamakta. Onlar da bunu saraka sanıp gülmektedirler. Bayezid bakındı yöresine, Karagöz yaptığını beğenenlerin cakasıyla söz yetiştirmekte durmaksızın. İlkin dudaklarında bir gülücük belirdi, sonra kendisinin de denetimden alakonduğunu düşünerek köpürdü birden.
İnsanları işten nice alakoduğunuz anlaşılmakta. Biz kullarımızın gevezeliği yüzünden buyruğumuzun safsanmasına meydan vermeyiz.
Buyruğunuzun hiçbir zaman safsanmayacağından tam güvenli olmalısınız sultanım. Siz buyurursunuz, biz süresinde yaparız buyruğunuzu. Hiç tasalanmayasınız. İşler gecikmemiştir, gecikmeyecektir.
Evet, bunu da güvence altına almak benim ödevimdir. Tez uçurun başlarını.
Daha bir söz etmeye zaman kalmadan cellat ikisinin de başlarını alıvermişti. Buhari elini uzatmış, mahkemesiz yargısız adam öldürmenin mümkün olmadığını söylemeye çabalıyordu. Ama Yıldırım'ın öfkesi şimşekleşmişti bir kez. İşçiler asık yüzle dikildiler bir an, içlerinde bir korku kıvılcımı yanıp söndü. Mermerciler çekiçleriyle zımbalarını bıraktılar, taşçılar keskin ağızlı taşlama balyozlarını attılar ellerinden. Tuğlacıların kıvancı üzünce döndü bir anda, kum eleyiciler küreklerini çattılar birbirine, örücülerle taşıyıcılar acılı gözlerle süzdüler cansızları. Kimsenin iş yapmak gelmiyordu içinden, dalgın, üzünçlü bakışlarla süzüyorlardı. Bayezid irkildi. Belli belirsiz bir pişmanlık sardı içini. Yapıyı dolaşmadan döndü. Birkaç adım attığında gözü dikilmiş duranlara takıldı. Buhari'ye döndü sonra.
İşçiyi işten alakoyana cezasını verdik. Bunlara ne olmaktadır?
Kıvanmak kullarınızın hakkıdır sultanım. Bu iki adem onları kıvandırarak yorgunluklarını unutturmakta, daha bir helecanla çalışmalarını sağlamaktaydı.
Bre, işten alakoymaktaydı tümünü.
Buna mahkeme karar verirdi. Sizin yapacağınız ikisini de kadının önüne göndermekti. Bir yanlışlık bundan açık belirtilemezdi Yıldırım'a karşı. Buhari başını önüne eğip süzdü. O susar susmaz bir kıl aba içinde ak sakallarını göbeğine dek salıvermiş Somuncu Baba'nın sesi duyuldu. İvaz da Karagöz'ün başına çökerek yakındı.
Hiç olmamıştı şimdiye. Ekmeklerim yanıverdi. Yanıverince cız etti yüreğim. Söğüt Beyliği ülkesinde bir olumsuz iş olmakta dedim. Seyirtip mümkünse önleyeyim diye düşündüm. Seyirttim seyirtmesine. Ne var ki zalim benden önce davranmış.
Zıpladı Yıldırım. İki adımda yanına vardı Somuncu Baba'nın.
Bre koca, ne dediğini bilmekte misin?
Elbet. Demekteydim ki yanlışlığı engelleyebilir bilginler vardır. Ama zulüm bilgiden önde giderse bela eksik olmaz devletin başından. Biz burada Tanrı'nın binasını yapmaktayız.
Tanrı binalarını yıkarak öyle mi? Sorsana bir, Tanrı kanla yoğrulmuş harcı istemekte midir?
Sen yaşlılığına mı güvenmektesin?
Hayır, Tanrı'ya güvenmekteyim ve dahi zalimin zulmünden ona sığınmaktayım. Nice bir düzen kurulmaktadır ki Osmanoğullarının ülkesinde sorgusuz adam başı kesilmekte, iki cana kıyılmaktadır. Bundan öte bu beylik toprakları içinde bize yaşamak olmaz. Devlet kulunu haksız yere yitirmez. Yitirdi mi orada devlet yoktur. Ve dahi bizim gibiler için göç etmek şer dilemekten yeğdir.
Elindeki ekmekleri mezar taşı gibi dikti kesik başların üstüne. Dikildi olduğu yerde ağır ağır yürüdü. Bayezid bir an cellada yeni bir buyruk vermeyi geçirdi içinden. Şaşı gözleri kısıldı bir iyice. Maviliği parıldadı Somuncu Baba'nın ayaklarında. Sonra boynu büküldü. Ağır ağır döndü.
Biz yarın yeniden geleceğiz denetime. İşi ilerlememiş görürsek kullarımız düşünsün gerisini dedi.
Atına binerken Buhari'ye baktı. Bu yaşlı kocanın Bursa'da kalmasını sağlamak mümkün değil mi? Buhari acıyla salladı başını. Bir bilgi olsaydı Somuncu Baba, salt bilgi olsaydı belki mantığın sertliğiyle fikrini değiştirmeyi denerdik. Ama bir ermişin ağzından söz bir kez çıkar. Ya kendi uygular o sözü ya Tanrı.
Peki bu iki adam neden böyle önemli olmakta?
Belki Somuncu Baba için onca önemli olan iki adam değil, yargısız can alınmasıdır. Ama bildiğimce bu iki Adem kullarınızca çok sevilmekteydi. Onların çaldığını sandığınız zamanı keyifle çalışarak ödemekteydiler. Şimdi her biri kendini sorumlu saymakta. İlgilenmesek, işimizi bırakmasak yoldaşlarımız sağ olacaklardı demekte. Bu daha bir üzmekte onları. O yüzden birkaç gün denetime gelmeseniz ve dahi bir bağışlama gösterseniz belki yararı olur.
Ne gibi?
Bizim aklımızdan geçmekte ki yarın cenaze törenlerine sultanımız da gelsinler ve dahi onlar için bir türbe yapılmasını buyursunlar. Belki o zaman bunca çalışanın gönlü alınabilir.
Ya Somuncu Baba?
O gitti gider sultanım. Dilerim ve dahi umarım ki onu başkaları izlemeye.
Başkaları mı?
Somuncu Baba'nın bir büyük bilgin ve bir yüce ermiş olduğunu bilen, buradaki konuşmasını duyan pek çok bilgin ve derviş sınırlarınız ötesine çekilebilirler. Yıldırım düşünceli düşünceli sürdü atını. Öfkesine egemen olamıyordu bir türlü. Ve ansızdan bastırıveren öfkeler durmaksızın yanlışa saplıyordu onu. Bedreddin'i anımsadı bir an. Kütahya'da Devlet Hatun'la yeni evlendiği günlerdeki konuşmalarını. Bireyin yanlışı kendine zarar getirir. Ama hükümdarın ki tüm uyruğuna demişti. Nice doğruymuş. Aklından silmek istedi karamsar düşünceleri. Devlet Hatun üst üste 4 oğul vermişti o günden bugüne. Ama şimdi başka gönüllerde sevda dokumakla uğraşıyor Bayezid. Ve aklına bu gelir gelmez mahmuzladı atını. Unutuvermişti geçenleri. Oliveira'sı onu beklemektedir. Düşünceleri biraz geriye gidince kurtaramadı kendini. Bedreddin'den alıp sürdürdü.
O ne dediyse ben tersini yaptım. Pek de güzel oldu. Dediğini uygulasam karındaşım savcıydı şimdi sultan. Ben yine germeyen topraklarında bir sancak beyi. Oysa şimdi sultan benim. Bazı küçük hatalar olmaktadır, olabilir. Ama bu devlet görkemine, sultan sözüne güç katar.
Oradan aldı sonra. Yakup'u yitirmesen beyler kurultayda onu tutabilirdi. Çünkü bilmekteyim ki tümü benden çok sevmekte onu. Atak ve kesin kararlı değilmiş. Bir yapacağını 40 kez düşünürmüş. Onlara öylesi bir sultan gerekli. Ben güçlüyüm. Güçlü olan da dilediğince davranır. İki kişi astım diye bir bilge ve dahi bir koca beni azarlamaya kalktılar. Asıl hatayı o zaman işledim. Uçuruverecektim Somuncu Baba'nın başını. Görecektik bakalım evliyalık satırın anlacında söküyor mu? Sonra yeniden Yakup Bey'e atladı. Kosova Savaşı'na ve oradan akıp gitti. Lazar Barankoviç'i savaşta yitirmişlerdi. Oğlu ayaklarına kapanmıştı Bayezid'in. Sırp krallığını ona vermişti. Ve anası Miliça bunun karşılığında güvenlerini belirtmek amacıyla kızını sundu Bayezid'e. Oliveira diye geçirdi aklından. Geçirir geçirmez de ilk günden sürdürüp getirdi düşüncelerini. Miliça küçük kızını süslemişti ustalıkla. Ama süse gereği yoktu ki Oliveira'nın. 13 yaşının yeni gelişen çizgileri, yuvarlak yüzünde tatlı bir meyille beliren çenesi ve her gülüşünde çukurlaşan yanaklarıyla bir alev yumağıydı. Daha ilk görüşte turfanda bir meyvenin kokusunu almıştı Bayezid. Sonra hareminde saygın bir yer kazandı. Çünkü insan ilişkilerini iyi bilmekteydi Oliveira. Salt kadın olarak yetiştirilmişti. Devlet Hatun Mevlana'nın torunlarındandı. Kafası bilgiyle doldurulmuş, aktenin'de derin anlamlı mısralar belirginleşmişçesine sarıp sarmalıyordu Bayezid'i. Oliveira gelinceye kadar başka kadınlar salt tadımlık olmuştu onun için. Ama Oliveira her akşam kendi dairesinde sofrayı kurdurmakta. Kocaman bal rengi gözleri uzun kirpiklerinin gölgesinde kapıya dikilmekte. Bayezid biraz gecikse kirpiklerinin ucunda inci parıltısında yaşlarla karşılaşmakta. Ama kendisini görür görmez öyle bir gülücük belirmekte ki gamzelerinde yağmurun ardından güneş açmışçasına. Yuvarlak omuzları, ince beli ve dümdüz karnı bir irkiltinin titreşimiyle oynaşmakta hemen, dikilip beklemekte. Kollarını uzatıp bir bebek solukluğundanlığıyla geniş göğsüne yaslanmakta uzunca bir süre. Bayezid sığınılmanın, sevilmenin mutluluğunu duymakta iliklerinin ucuna varıncaya. Uzun saçları ince ipeklerin altındaki çıplak bedenine ayrı bir örtü gibi dolanmakta o anlarda. Ve sunduğu, kendi eliyle sunduğu her şarap yudumundan sonra dudaklarının doyum olmaz tadıyla mezelemekte efendisini. Yıllardır böyle bu. Eskimeyen bir sevda türküsünü görkemli bir yapıt gibi dokumakta Oliveira. Ve Bayezid her geçen gün yüreğinin ortasında daha büyüyen bir alevle koşmakta, ince uzun ama düzgün ve yumuşak kolların arasına. Kucağında dertop olduğunda bir kedi sokulgandığının yürek kabartıcılığını bir an önce duymak amacıyla hareme kapanmakta. Gün boyu, gece boyu. İşte şimdi yine tersliklerin üst üste yığıldığı bir günü Oliveira'nın sıcaklığında unutacak. Aklından geçirdikleri ayaklarında titizlik haline geliyor ve hayvanın sağırlarını dövüyor topukları. Krat her topuklanışında hızını biraz daha artırarak saraya doğru eşkine geçmekte. Ve saraya yaklaşıldıkça Bayezid'in içi kabarmakta. Yarım Türkçesiyle soracak yine ve o tatlı tatlı konuştukça gevşeyecek Bayezid, unutacak olup bitenleri. Salt sevmenin, sevilmenin potasında eriyecek. Oliveira nasıl diliyor, nice istiyorsa öyle. Yasavulların seyirtmesine bırakmadan atından atladı. Dizginleri bırakıp merdivenleri tırmandı sekerek. İçinde oğullarıyla yarışacak bir delikanlılık ateşiyle bir solukta geçti sarayın mermer basamaklarını. Oliveira bekliyordur. Gecikti yine. Gün battı batacak. Kim bilir nice ağlamaktadır şu anda. Bir an önce yetişmeliyim. Güzel gözlerinin kızartısını belirtmemek için yumacak ben yaklaşınca. Hırçınlık etse, yakarsa ya da böylesine dokunmaz. Ama yanımdayken çocuk sevinciyle bir gülücük haline gelmesi ve geciktiğimde bir unutulmuşluğun, bırakılmışlığın acısıyla kıvranması yüreğime işliyor. Bir an önce varmalıyım yanına. Kucaklamalı, gecikmemin nedenini anlatmalıyım. Benden başkası anlatamaz, anlamaz ki. Koridorları hızla geçti. Devlet Hatun kendi dairesine girmekteydi. Görmedi Bayezid. Ama ilk karısı gördü onu. Gidişine baktı bir süre. Hemen karşıdaki daireden içeri girişini seyreyledi. Kaftanının yellenişine, adımlarının hızına takıldı bir an. Başını salladı. Bir kafir kızı tam yüreğinin bağından yakaladı efendimizi. Korkarım ki devlet işleri geri kala. Elini yüreğine götürdü ardından. Bir ince sızı yükseliyordu başına doğru. Ben hiçbir zaman böyle olamadım, yapamadım, yapamazdım da bana kalırsa. Biz devlet için yetiştirildik, kadınlık hep sonra geldi. Ama Oliveira öyle değil, tam bir kadın oldu aradan geçen yıllar içinde ve bastırdı tümümüzü. Kıskançlığın acısı burkuldu beyninde, sonra hemen kendini topladı Devlet Hatun. Biz bildiğimizce davrandık, o bildiğince. Bayezid'i o kazandı belki ama devlet bizimdir. 4 şehzade verdik Yıldırım'a, varsın Oliveira bedenini alsın. Sesli sesli söylüyordu bunu ama kendi de inanmıyordu söylediklerine. Çünkü Bayezid onca yıllık karısını görmeden geçip gitmişti. Bir duraklayıp selamlayabilirdi. Bir küçük gülücükle hatırını sorabilirdi. Hayır, sanki bu sarayın içinde Devlet Hatun diye biri yok. Bayezid daha adımlarken açılan kapılardan duraksamaksızın geçti. Oliveira sultanın kapısı açıldığında içeride göreceğini bilmenin irkiltisiyle durakladı eşikte. Tam düşündüğü gibiydi görüntü. Gözlerinde belirli bir bulutlanma, kirpiklerinde renklenen ıpıslaklık ile doğruldu yerinden. Kollarını açıp bir küçük kız sırnaşıklığıyla tırmandı göğsüne. Yıldırımın geniş omuzları arasında yitti yumuşak yuvarlaklığı. Bacaklarını topladı hemen. Bayezid'in kalın kısa kolunun üstüne atıverdi kendiliğinden. Geleceğini bildiği halde gelmemesinin dehşetini canlandırarak sokuldu. Yokladı uzun uzun. Sahibini arayan bir küçük kedi yavrusu gibi. Sonra tanımışlığın güveniyle daha derin bir nefeslenip salıverdi dudaklarını Yıldırım'ın ağzına. Bayezid uzun uzun kokladı Oliveira'yı, yılların özlemini dile getirircesine öptü ve sonra ağır ağır oturdu sofranın başına. Oliveira kendi eliyle kucağından inmeden doldurdu altın tası. Daha bir yerleşerek sundu efendisinin ağzına. Sonra dudaklarını uzattı, daha bir kanması, daha bir tadlandırmak isteğiyle. Yutkundu Bayezid. Tüm geçenleri unutmak amacıyla sarıldı kucağındaki istek topuna. Ve giderek uyuştuğunu, bir bulutun üstünde Oliveira'nın kurduğu dünyaya doğru yüceldiğini sezinlemenin gevşemesi gelip çakıldı beynine. Unutuyordu. Yitirdiği iki kişi, Somuncu Baba. Hepsi bulutun gerisinde kalıyorlar. Bir Oliveira var dünyasında, kucağında. Belki de tam tersi de kendisi onun kucağına oturmuş yücelmekte. Ve bir de Osman oğullarından Yıldırım ünüyle tanınan Bayezid. Ama burada yaşı 40'ı çoktan aşmış bir sultan yok. Tek sultan Oliveira, onun kulu ve buyruğunu uygulayacak bir savaşçı var. Kılıcının en keskin ucu ölçüsünde tutkulu. Okunun hızınca bağımlı. Ve yüreğindeki tüm yiğitliği ayaklarının altına sermek hıncıyla dopdolu bir genç savaşçı. Dünyayı yeni öğrenen, öğrendikleriyle şaşırıp ne yapacağını bilmeyen bir acemi gibi. Şuncacık kız, buncacık yıllık kadın Oliveira, her gün bir başka, her an bir değişikliğin şaşkınlığıyla bağını daha bir sağlamlamakta. Onun yanındayken tüm kuşkulardan uzaklaşıyor Bayezid. Biliyorum ki Oliveira'nın benden bir tek isteği var, ben. Ötekiler öyle değil, şehzade anası her biri, hele devlet, bir bey kızı, bir yüce beyin karısı ve 4 şehzadenin anası. Oliveira, Salt Bayezid'in karısı ve yetiniyor bununla. Başka bir isteği yok, bir dileği de. Yeni bir yudum yuvarlandı gırtlağından midesine. Hemen ardından Oliveira'nın gül dudakları en usta aşçıların hazırlayabileceğinden daha tatlı bir lokma gibi dolandı dudaklarında. Dili ağzının içinde gırtlağına uzanmış bir alev oku haline geldi. Ve Yıldırım ta iliklerinden sarsıldı. Harem ağası ayaklarının ucuna basarak yaklaştı. İnce sesiyle, "Hünkârım," dedi. Dedi ya, birkaç kez yinelemek zorunda kaldı çağrısını. Yıldırım o zaman öfkeyle çattı kaşlarını. "Bizi rahat bırakmanızı buyurmadık mı?"
"Sultanım, buyruğunuza karşı gelmek kimin haddine? Yalnız..."
Korkuyordu ağa. Yıldırım aynı öfkenin şimşekleşmesiyle bağırdı. "Neymiş?"
"Bir haberci gelmiştir Sivas vilayetimizden. Mutlaka sizi görüp iletmesi gereken haberleri varmış. Buyruğunuzu beklemektedir."
"Haberler? Yarın sabah bildirsin."
"Nasıl buyurursanız ama..."
Ağanın direnmesi şaşırttı onu. Bir buyruğunun ikilenmeyeceğini bilmesine karşın davranışı anlamlıydı. Dikildi birden. Oliveira kucağından kaydı hafifçe. Hemen tuttu, bastırdı göğsüne. "Söyle gelsin."
Sonra ağır ağır kaldırıp yanı başına oturttu karısını. Haberci koşarak girdi, kapaklandı önünde.
"Sultanım, Timur'un Tatar askerleri Sivas kalenizi yerle bir ettiler."
Zıpladı Bayezid. "Yerle bir mi? Şehzade Mertuğrul, askerlerim ne yaptılar?"
"Askerleriniz ölünceye vuruştu sultanım. Osman oğullarına layık kullar olduklarını ispatladılar. Şehzadeniz ve dahi beyimiz Ertuğrul Gazi..."
Durakladı. Söylemekten ya da söylediğini kendisi duymaktan çekiniyordu. Gürledi Yıldırım. "Söyle bre!"
Haberciden önce Oliveira zıpladı. Yıldırım yıllardır böylesine gürlememişti onun yanında. Sesi hep yumuşak, derinden gelen sevgenliği dillendirirdi. İlk kez savaş alanlarının Yıldırım'ı gibi parlayıverince ürktü. Ve ilk kez korkusunu giderecek bir okşayışı esirgedi Bayezid. Bakmadı bile ondan yana. Gözlerini kısmış habercinin ağzından çıkacakları daha söylenmeden öğrenmeye çalışıyordu. Yeniden kapaklandı haberci.
"Beyimiz sizlere ömür sultanım."
Dikildi bağdaş kurduğu yerde Bayezid, kıpırdayamadı, dondu bir an. Bekliyordu bunu. Habercinin duruşundan, söyleyişinden biliyordu. Bir kale yerle bir olunca Ertuğrul sağ kalamaz. Kalsa bile ölünceye vuruşur askerin başında. Yetiştirilmesi öyle. Demek Timur beyliğinin en ucundan vurdu onu. Yüreğinin de ucundan. Elini salladı. Haberci dikilip gerisin geri kapıya ulaştı. Oliveira korkulu gözlerle süzdü Bayezid'i. Değişmişti kocası. Az önceki kara sevdalı yumuşacık adam gitmişti birden. Bir kaplanın yırtıcılığa hazırlanması gibi nefeslenip kabarmakta durduğu yerde.
Bu adam ne oldu birden?
Gelen haber çok önemli olmalı. Tam anlamadım söylenenleri. İyice öğrenmeye gerek duymadım Türkçeyi. Biz efendimle konuşmadan anlaşabildiğimiz için ayrıca ilerletmedim. Keşke öğrenseydim bir iyice. Şimdi söylenenleri tam anlar, ne olup bittiğini öğrenirdim bir iyice diye geçirdi. Sonra o da irkildi birden. Ertuğrul'un adı geçmişti. Sivas demişlerdi bir de. Tamam, büyük şahzadeye bir şey oldu. Acısına katılırcasına elini aradı Yıldırım'ın.
ince uzun parmaklarını uzattı. Pençelerinin içinde her zaman yiten küçücük elleriyle sardı elini, sıktı var gücüyle. Birden canlanmışçasına irkildi Bayezid, dikildi ayağa.
''Demek bizi yüreğimizden vurmak istersin, demek oğlumuzu, ciğerparemizi yitirirsin. Sanır mısın ki Bayezid bunun hesabını kor? Hangi egemen durduğu yerde senin buyruğuna giriverir? Egemenlik vuruşarak alınır efendi. Öyle buyrukla bir kale yıkıp bir şehzade yitirmekle yıldırım boyun eğmez. Elbet veririm sana cevabını ve elbet sorarım bunun hesabını topal bacağından.''
Oliveira'ya bir gülücük bırakmayı unutarak yürüdü kapıya. Daha yolda buyruğunu iletti, divan hemen toplansın diye. Ve divan toplanınca kararını bildirdi, hiçbirinin konuşmasına izin vermeksizin.
''Timur sergerdesi Sivas kalemizi basıp Şehzadeniz Ertuğrul'u yitirmiştir. Bize sığınmış olan beylerin geri gönderilmesini ve adına hutbe okunmasını istemişti, bilmektesiniz. İstemiş ve hak ettiği cevabı almıştı bizden. Şimdi böyle alçakça bir çapulda bulunmaktadır. Tez tüm beylerime ve dahi kocalarıma bildirilsin. Herkes en kısa zamanda Sivas yolunda buyruğumuza girsin. Kayınbiraderimiz ve Sırp kralı olan karındaşımıza da yazınız ki toplayabildiği askerle bizi bulsun. Biz hemen yarın Sivas üstüne yola çıkacağız. Ve gerekli dersi tam zamanında vereceğiz bu at hırsızı, çapulcu Tatar'a.''